Podcast Festivali'ne devam ediyoruz. Yine Power aplikasyonunda dinlediğiniz, belki dinlemediğiniz, yeni tanıyacağınız bir ekibi davet edeceğiz. Onlar da kalabalık bir ekip aslında. G-Pod ekibini sahneye davet ediyoruz. Geek kültürü üzerine konuşacağız biraz. Hoş geldiniz. Cenk Gönül ve Min So Kim. Aslında buraya gelirken muhtemelen tahmin etmişsinizdir. E-maillerde hep yazışıyordum ama bir türlü ya kimle konuşuyorum, kimle yazışıyorum, nasıl biri bilmiyorum. İsimden bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. İlk önce biraz bir kendinizi anlatır mısınız? Kimsiniz? Nereden geldiniz buraya? Hep burada mıydınız? Başladık. Hadi
bakalım. Başladık galiba.
Başladık.
Çok küçük yaşta geldim. Ailemle birlikte taşındık İstanbul'a. Daha doğrusu önce İzmir'e sonra İstanbul'a. Yaklaşık 28 sene oldu. 90 senesinde geldim.
Nereden geldin?
Kore'den geldim.
Kore'den. Evet. 20 ya kesintisiz bir süre buradasınız. Çünkü çok evet. Türkçe çok iyi, yazı dili gayet iyi. Peki bu Geekstra içerisinde ne yapıyorsunuz? Yani
aslında Geekstra bir nevi fan oluşumu gibi.
O zaman şeyden başlayalım. Geekstra nedir? Biz şimdi G-Pod'u bir podcast olarak yayınlıyoruz ama o aslında Geekstra'nın içindeki birçok şeyden bir tanesi. Geekstra nedir? İlk önce onu bir anlatalım, ondan sonra tamam. Devam
ya edelim. Bir geek kültürü sitesi aslında. Hani bundan 6 sene önce, hatta 6-7 sene önce Pelerinli olarak başlayan site sonradan Geekstra'ya evrildi. Biz o zamanlar podcast'e başlamıştık. İşte 6 yıl oldu herhalde. Evet. Kendi aramızda yaptığımız geek muhabbetlerini aslında birileri daha dinler belki diye hani hem site üzerinden hem de podcast application'ları üzerinden yayınlamaya başladık. Biz zaten podcast dinliyorduk. Özellikle Kevin Smith'in podcastlerini dinliyorduk. Bilmiyorum aranızda dinleyen var mı? Biz dayımız olarak görüyoruz kendisini. Onun podcastlerini dinleyerek başladık ve kendi aramızda hep yaptığımız muhabbetleri internete taşıdık aslında.
Peki bu geek kültürü dediğimiz şeyde bir cümle açar mıyız? Yani hep bahsediyoruz geek yaptılar, geek yapıyoruz, geek kültürü. Evet. Nedir bu geek kültürü?
Yani geek kültürü aslında şu an sosyal olarak bir etiket haline gelmiş olsa da bizim tanımladığımız geeklik aslında bir tüketim ögesini gereğinden fazla sevmekten ibaret olan bir şey. Bu şapka olabilir, ayakkabı olabilir, çizgi romanı olabilir, film olabilir, dizi olabilir. Ve bu sevgi üzerine belli bir komünitenin, bir topluluğun oluşması ve bunun bir hayat biçimi haline gelmesinden ibaret.
Aslında alt kültür, geek kültürü dediğimiz şey ama günümüzde artık son 5-6 senedir özellikle tamamen pop kültüre dönüşmüş durumda. Biz daha çok çizgi romanlardan, dizilerden, sinemalardan çok hoşlanan ve bunun üzerine geyik yapmayı çok seven insanlardık yani. Hani o şekilde bir araya geldik.
Türkiye'de bu kültür yaygın mı?
Yani yayılmaya başladı çok, tabii yani.
Yeni mi peki? Yani siz 6 yıl önce...
Oldu. Yine 5 sene diyebiliriz belki. Son 5 sene bu yükselişi görüyoruz aslında. Belki Hollywood etkisi de hani düşünülebilir. Çünkü çizgi roman filmleri artık eski blockbuster'lar kalmadı. Artık çizgi roman filmleri domine ediyor bütün Hollywood'u. O yüzden diyorum alt kültürden çıkıp pop kültür haline geldi aslında son 5-6 senedir özellikle. Değil mi?
Yani. Tabii. Yani biz ilk tanıştığımızda zaten çizgi roman satın alabileceğimiz de çok fazla yer yoktu.
Evet. Ben çizgi roman mağazası işletiyordum aslında. Yani Minsu da benim müşterimdi. Yani evet. Biz öyle tanıştık.
Her hafta
ne almaya gidiyordun?
Çizgi roman almaya gidiyordum.
Çeşit.
Evet. Ben ona ne verirsem onu alıyordu.
Podcast peki yani işi kendi aranızdaki bir muhabbeti podcast'e dönüştürmek. Şimdi o muhabbet birebir dönüyor mu? Yani arada kesilenler, çıkarılanlar var mı? Bir onu merak ediyorum. Yani bizim dinlediğimiz bir edit versiyon mu? Bazen merak ediyorum çünkü evet. Sohbetin gidişatında o soru geliyor. Bir kere ilk onu arayayım.
Editliyoruz. Evet. Hatta yani podcast'in kaydından çok edit daha uzun sürüyor. Çünkü cidden biz kendimizi kaptırıyoruz. Ne geyiği yaptığımız belli değil. Genelde çünkü çok bilgi vermek için bir podcast değil bizimkisi. Evet. Sevdiğimiz konular üzerine tamamen kendi aramızdaki muhabbet. O yüzden çok acayip yerlere gidebiliyor konu. Bir de ilk başladığımız zamanlarda çok ığlıyorduk, ağlıyorduk. Biri ığlamaya başladığında o onu tetikliyor, karşıdaki de devam ediyor falan. Onları atıyorduk başta.
Iğlamamak için yaniler, haniler.
Ondan sonra bir noktadan sonra ama onlar azalmaya başladı ve hani biz de editte aslında rahatladık. Çok fazla şeyi atmamaya başladık. küfür de ediyorduk biz podcast'te mesela. Bu ara bazı dinleyiciler için hala sıkıntı evet oluyordu. Bazıları için de tam tersine kendi aralarında böyle bir şat oyununa dönüştürmüşlerdi. Mesela biz her küfrettiğimizde bir şat atan arkadaşlar vardı. Yani
küfür üzerine aslında ya da argo diyelim belki evet onu konuşmak istiyorum. Çünkü podcast yapımcıları ya da yapmak isteyenlerin bize mesela en çok sordukları sorulardan bir tanesi bu. Ya şimdi biz rahat konuşabilecek miyiz? Arada küfür edebilir miyiz? Yani biz de diyoruz ki yani işte belli başlı bazı kurallar vardır, kanunlar vardır, öyle gariz küfürler falan tabii olmaz evet ama aranızdaki bazı argo cümleler, kelimeler olabilir gibi bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz ama bu tabii net bir tanım değil. Siz kayıt yaparken bu argo kullanımı ile ilgili nasıl bir sınır çiziyorsunuz kendinize? Sonradan editleme bunun içine giriyor mu yoksa?
Giriyor. Tabii tamam, giriyor ama genelde zaten çok da ağır küfürler etmiyoruz hani. Ama evet başlarda bu sıkıntı olur mu diye kendi aramızda oturup düşünüp ondan sonra attığımız şeyler olabiliyor.
Gerçi bizim hani bir gelir beklentimiz ya da yayılma gibi bir beklentimiz çok fazla olmadığı için.
Evet, ilk defa bu kadar çok kişi dinliyor olabilir belki de bizi.
Yani YouTube'da birkaç podcast'i videolaştırıp koymayı denedik. Sonra işte sansürü biz araya Sertar Ortaç müziği koyup sigara içmeye gidiyorduk, geri geliyorduk şarkı evet bitince falan. O tarz şeylerle uğraşmamak için aslında o yan kanallara açılmayı da bıraktık.
Biz evet, kendi YouTube'u o yüzden denemedik evet mesela. Denediğimizde çünkü sansüre uğradık. Yani çünkü abuk subuk şarkılar araya atıyorduk ya da gerçekten hani YouTube'a gitmeyecek muhabbetler de olabiliyordu ve aslında sadece ses kaydı yapıyoruz zaten.
O biraz daha rahat mı? Yani hani videoda bir performans göster, çünkü görsellik giriyor oraya, o giriyor bu ama ses tabii biraz daha mı rahat hissettiriyor? Tabii.
Biz bir de asosyal insanlarız. Hani geek adamlarız derken onun da belki hani ilk çıkış noktası düşününce o klişenin içinde biz de varız. Hani o yüzden zaten yüzümüzü çok göstermek istemiyorduk da. Gerçi ondan sonra ara ara işte bazı röportajlarla vesaire işte gözüktük ama yine de hani gözükmeden devam etmeyi tercih ediyoruz ya.
Peki etkili şeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani biz de podcast özelinde konuşuyoruz ama hani Geek Sıra'yı temel bir başlık olarak da ele alabiliriz. Bu etkileşimi, yayılmayı, insanlara ulaşmayı hangi kanallar üzerinden yapmayı tercih ediyorsunuz? Kendinizi çok göstermek istemiyorsunuz. Yazılarınız, içeriğinizle bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Peki hangi kanallar size çok uygun? İşte sosyal medyada mesela paylaşım yapmak sizin için
yani
uygun.
Biz hakikaten bu konuda bayağı tembeliz. WordPress tabanlı bir web sitemiz var. Orada sosyal medya hesaplarımızı bağladık. Haber her çıktığında otomatik olarak yayılıyor. Ve çok da üstüne düşmüyoruz onun dışında.
Başta Facebook üzerinden denedik aslında biraz daha fazla tanıtım yapmayı ama Facebook tamamen para odaklı bir şeye dönüştü ve hani para vermediğin sürece insanlara göstermiyor seni. Buna dönüştü daha doğrusu. İlk başta öyle değildi. Daha çok gözüküyorduk. Sonra Facebook'un üstüne düşmeyi biraz bıraktık. Şu an belki daha çok Instagram'da, Twitter'da.
Twitter ağırlıklı gidiyor.
Ama tabii ki yani sosyal mecraları kullanıyoruz yine.
Ulaştığınız kişileri yani bir veri var mı sizin elinizde?
Kimle? Var ama şu nasıl var işte. Ulaştığımız insanlar da bizim gibi insanlar olduğu için hani
herkes birbirini izliyor yani.
Evet, yani yorum yapmak gibi bir dertleri de yok. Genelde biz mail alıyoruz. Hani her programdan
DM geliyor,
sonra
mail geliyor.
Evet, özel olarak iletiyorlar bize mesajları. Evet. Yorum mesela asla görmüyoruz sosyal medyada ama özel mesajlar üzerinden sürekli rahatsız ediliyoruz ve rahatsız
oradan
ediyoruz.
Oradan yaptığınız çıkarım nedir? Yani sizi kimler takip ediyor? Yaş grubu olarak belki
Var yani yaş grubu olarak herhalde böyle 14-15 ila işte 60 yaş arası geniş bir kitle. Çünkü sadece çizgi roman konuşmuyoruz. Hani yeri geliyor gerçekten uzaylı geyiği de yapıyoruz. Yani hani belki hafiften siyasete de giriyoruz. Gerçekten ilgimizi çeken, ilgi alanımızda olan her şey üzerine konuşuyoruz çünkü. Ve sürekli de laf lafı açıyor yani.
Evet.
Peki kaç kişilik bir yani bu işi hem internet sitesini hem podcastleri kaç kişilik bir ekip götürüyor?
Yani şu anda aktif olarak zannedersem bizim dışımızda bir 5 kişi daha var.
5 kişi daha var.
Evet.
Yani şöyle podcastlerin dışında aslında yani siteye yazarlık yapan, sitede yazarlık yapan arkadaşlar tamamı podcastlere katılamıyor. Şehir dışında olan arkadaşlarımız var çünkü yazarlar arasında. Ama online evet kayıtlar yapmaya başladık işte.
Biz kaç Discord üzerinden mesela bir kanal açıp muhabbet ettiğimiz şeyleri bilgisayar üzerinden kaydedip sonra yayınlıyoruz.
Yani ya bu G-Pod, hani biz Geekstra Podcast'te G-Pod olarak başladık. İki kişi başladık ama diğer arkadaşlarla katılabilecek durumda olanlarla yaptığımız bir de G-Pod X-Large var. O daha kalabalık.
Evet, oluyor. Ya bizde işte laf laf açıyor, konu çok belirgin olmuyor. Dolayısıyla her konuyu ayrı bir podcast'e mi aktarsak fikriyle şu anda herhalde 5 tane falan podcast serimiz var.
Ya Star Wars'a özel tamamen monolog şeklinde giden bir Podavan podcast'i var mesela. Ama şeyi de söylemek lazım herhalde. Biz çok keyfe keder takılıyoruz bu konuda. Yani hani ayda 2 tane podcast çekmekten ayda 6 taneye çıktığı da oluyor. Bir taneye düştüğü de oluyor. Hani dinleyenler de az çok bunu biliyor. Belki bir podcastçi için ya da bir yayıncı için aslında intihar bu. Hani düzenli yapmak gerekiyor çünkü evet, o işi. Ama bizim düzenimiz de bu şekilde oturdu galiba. Çünkü 6 senedir hiç usanmadan aynen bu şekilde devam ediyoruz.
Evet, bizde de bir mesela periyot yok sizden gelen podcast'e. Bir geliyor, bir kesiliyor, uzun bir ara giriyor araya. Peki işin hani bu şimdi bağışlar, bunlardan çok bahsettik bugün festival sırasında. Sizin yöntemleriniz nedir? Ya da bu işin maliyetini karşılamakla ilgili nasıl bir aktivite içindesiniz? Bağış kısmı size nasıl geliyor? Veya site bu işi gerçekten karşılıyor mu, elde ettiğiniz gelir?
Site kesinlikle karşılamıyor. bağış alıyoruz teknik olarak patreon.com sitesi üzerinden ama orada da çok bir aktivite faaliyet göstermediğimizden dolayı orada hakikaten bizi seven arkadaşlar kredi kartlarını bağlayıp unutmaya onun dışında ki bütün maliyetleri cepten karşılıyoruz. Herkes gönüllü çalışıyor. Yazarlarımız, podcast yayıncılarımız, Cenk Bey.
Ben. Peki bir şey bekliyor musunuz? Yani atıyorum burada şu anda bu dediklerinize ilgi duyan ve ben de yazmak istiyorum, katkıda bulunmak istiyorum deyip bu oluşumun içerisine girmek mümkün mü?
Tabii. Yani site sürekli yazar alımına açık aslında. Hani ara ara bu yazar alımına açık olduğumuzu tekrar duyuruyoruz ama aslında genel olarak hep açık. Evet. Örnek yazılar sürekli geliyor. Onlar içinden değerlendirip siteye yazar olarak kattığımız çok insan oluyor. Hala da devam
yani
ediyoruz.
Yani yazar olarak aldığımız arkadaşları da yazmıyorlar diye atmıyoruz. 3 ay sonra geri gelip tekrar bir yazı atıp 6 ay kaybolan arkadaşlarımız var.
Var. Bizim gibiler çünkü. Yani herhalde kendimiz gibileri çekiyoruz.
Ya bu festivaldeki en rahat ekiple şu anda konuşuyoruz. İstediğimiz zaman kaydediyoruz. İstediğimiz zaman konuşuyoruz.
Çünkü beklentimiz hani maddi bir beklentimiz yok aslında.
Biz bu bizim gibilere
bizim gibilere ulaşabiliyorsak hani ya da muhabbet edecek bizim konuştuğumuz konular üzerine muhabbet edecek çok arkadaşı olmayan insanlar oturup aslında bizimle o konu üzerinde muhabbet ediyormuş gibi hissediyor. Ya çünkü biz de öyle başladık diyorum ya, Kevin Smith'in podcastlerini dinliyorduk. Biz bir Fatman on Batman dinlerken aslında Batman muhabbeti yapılıyor tamamen podcast'te. Ve sen de sanki o muhabbetin içine katılmışsın, oradaymışsın gibi keyif alıyorsun. O aynısını yapmaya çalıştık. Tabii Kevin Smith günde 2 podcast çekiyor olabilir. Yani biz ayda 2 podcast çekerek.
Peki teknik kısımla ilgili sizden de en azından ne yaptığınıza dair, nasıl kaydettiğinize dair bir ufak bir bilgi alalım. Yani nasıl mikrofon kullanıyorsunuz, nereye kaydediyorsunuz, siz mi montajlıyorsunuz, nasıl oluyor o süreç?
Gülüyorum çünkü şununla kaydediyoruz. bilgisayara aktarıyoruz. Bir edit programı, Audacity diye ücretsiz bir edit programı var. Orada kesiyoruz. MP3'e çevirip upload ediyoruz.
Mikrofon olarak yani bununla kaydediyoruz. Telefonun mikrofonuyla.
Evet. Ki bundan ilk başlarda çok şikayet ediyorduk. Ya telefonla kaydediyoruz arkadaşlar, hani bize destek olun falan. Bize mikrofon satın alıp gönderenler oldu. Gerçekten ve biz onları da kullanmayı beceremedik. Olmadı.
Yani hala bununla
hatta çok şeyi de söyleyeyim. Genellikle benim yatağımın üstüne oturup karşılıklı telefonu ortaya koyup oturup muhabbetimizi ediyoruz. Normalde o telefon orada olmadığında ne yapıyorsak onu yapıyoruz aslında.
Aradığımız podcast ortamı aslında bu. Yani çok ciddiye almıyorsunuz aslında ortamı da.
Teknik ekipmanı da
tamamen keyif için. Peki şimdi seyircilerden soruları alacağız. Dediğim gibi o tarafa baktığımda böyle aydınlık bir yer görüyorum. Soru olursa lütfen mikrofonu alıp hemen arkadaşlarımızdan siz de katılın. Şu anda varsa eli ben görebilirim. Yoksa zaten canlı podcast'e geçeceğiz. Oraya da katılabileceksiniz. Yine bu podcast için konuları konuştuk. Siz belirlediğiniz konuyu isterseniz sahne sizin. biz çekiliyoruz. İsterseniz seyirciyi alabilirsiniz, bizi de alabilirsiniz. İstediğiniz rahat ortamda yapın. Yani nasıl kendinizi
merhaba
rahat hissediyorsunuz?
Bir sorum vardı da. Merhaba. Geldim. Buradayım.
Pardon.
Logonuza bakıyorum, çok güzel logo. Ama size benzemiyor. Hiç birileri söyledi mi bunu?
Çok yakın arkadaşlarımız söyledi, evet.
Ben de pek kendime benzetmiyorum.
Ben de fazla yaşlı duruyorum galiba.
Logo kimden çıktı? Siz mi çizdiniz?
Onu söyleyeyim. Evet, biz, evet. Bizim yakın bir arkadaşımız aslında. Animasyoncu Diren Ayhan'ın çizimi o. Daha önce de bize evet başka çizimler yapmıştı. Geek & Drink için de tasarlamıştı. Evet, bir podcast serimiz daha var öyle, Geek & Drink diye. İşte o biz her argo konuştuğumuzda shot atıyorlar dediğimiz şeyi bir oyunlu bir podcast'e dönüştürdük aslında. Ama bu argo ile alakalı değildi. Liste programı oldu. Atıyorum en beğendiğimiz aksiyon filmlerini konuşuyorduk evet mesela. Herkes listeleriyle gelip işte zar atarak sıraya dizdiğimiz insanlar kendi listelerini açıklıyordu ve işte benim listemde onun listesinde olan da varsa biz o podcast'in başında şatlıyorduk. Yani artık elimizde ne varsa, bu su bile olabilir. ve dinleyiciler de aslında dinlerken o işte podcast'in başında aynı şeyi yapmasını bekliyorduk. Ve başarıya da ulaştı. Ondan çok geri dönüş aldık. En sevilen podcast serilerinden biri oldu. Diren dediğim arkadaş da bu işte Geek & Drink'e katılan arkadaşlardan biri aslında. Evet. Nick'ini söylemedim ki ifşa olmasın. Çünkü biz bütün podcastlerde tamamen nicklerimizle varız yani. Yani animasyoncu bir arkadaşımız Diren Ayhan yaptı. Çok benzetememiş olabilirsin. Biz de benzetemiyoruz zaman zaman. Ama seviyorum. Yani çizim tarzı olarak çok beğeniyorum.
Var mı başka? Ön tarafta bir arkadaşımız var. En çok dinlenen podcastiniz, yani o seri içerisinde hangisi?
Sen ne dersem G-Pod yine.
G-Pod yine.
G-Pod evet mu?
Merhabalar.
Merhaba.
Gelir elde etmediğini söylediniz podcast, yani yayınlarınızdan. Peki ne iş yaptığınızı ben çok merak ettim. Siz çizgi roman satıyorum demiştiniz, bir yeriniz
o
var.
O dönem hala öyleydi. Devam evet mı? Ben şu an aslında evet bir yandan 4-5 farklı yayın evine aslında çizgi roman çevirmenliği ve editörlüğü yapıyorum ben.
Deadpool'lar.
Deadpool'un da çevirmeniyim evet. Yani işte yeni 52 Batman'lerin çevirmeniyim aynı zamanda. Şimdi sayamam gerçekten bir sürü şey. Hani ama çizgi roman çevirmenliği ve editörlüğü yapıyorum. Minsu'nun da çevirdiği şeyleri editliyorum evet aynı zamanda. O da çevirmenlik ve editörlük yapıyor.
Yani.
Ama asıl oyun sektörü.
Evet, oyun sektöründeyim ben. Bilgisayar oyunları, online oyunlar. Arada sırada da işte Cenk'e yardım ediyorum çevirilerde. İşte ben ne çevirdim? Fight Club 2 serisini ben çevirdim.
Onun mangalar var, manvalar var.
Manvalar var.
Tamam. Peki. 10 dakika var. İsterseniz siz konunuzu paylaşın ve başlayalım.
Ya aslında ne konuşsak diye çok dertlendik. Evet. Sonra dedik ki acaba Aquaman vs. Namor'u mu konuşsak?
Başladık.
Başladık galiba. Okay. Genellikle bizim podcastlerimiz konu belirleme
evet, bu 10 dakika, bu 10 dakika aslında konu belirleme konu kısmı. Yani çünkü podcast'e başlamadan konuyu bile genellikle çok belirlemiş olmuyoruz.
Ya da podcast'e başlamadan önce konuyu belirlemiş, konuşmuş, bitirmiş oluyoruz ve kayda bastığımızda da konu bitmiş oluyor.
Hangisi hangisinden esinlenme demeyelim, arak da demeyelim. Yani oradan başlayalım isterseniz. Bir tarihsel sırası var tabii.
Aslında biz bir taraf... Yani ben Aquaman'ı anlatayım, sen Namor'u mu anlatırsın?
Evet, yani o şekilde bir, mi gidelim? Birbiriyle kapıştırabiliriz bence.
Evet. Ya aslında Aquaman'ın pop kültürde özellikle çizgi roman camiasının dışında da büyük bir ünü var. Çünkü balıkla konuşan adam olarak adam bir meme haline gelmiş durumda. Ve özellikle Yeni 52 serisinden sonra bu Aquaman imajını çok... daha modernize etmeye, günümüz çizgi roman tüketicilerine birazcık daha cazibeli hale getirmeye çok çalıştılar ama ne kadar başarılı oldu o tartışılır. Ama eğer ki Namor mu Aquaman mı sorusu ise konuşacağımız şey, ben Aquaman'cıyım. Çünkü Namor'un birazcık kendi özüne ters bir karakter olduğunu düşünüyorum yani.
Peki bilmeyenler için de şeyi söyle o zaman. Aquaman kim, Namor kim?
O zaman söyleyelim. Aquaman DC çizgi roman evrenin içerisinde batık şehir Atlantis'in varisi olan bir süper kahraman kendisi. Annesi Atlantis kraliçesi, babası bir insan evladı. Bir şekilde tanışmış, buluşmuş ve çocuk yapmışlar. Namor'la aslında Aquaman'ın aralarındaki en büyük fark Aquaman yani öz şeyleri aynı neredeyse. Biri Atlantis'li, biri insan. Ama Aquaman yer üstünde yetişiyor. Namor yer, su içinde yetişiyor.
Evet, yani Namor da Marvel'ın aslında en eski, belki de en eski karakteri. Marvel henüz Marvel Comics değilken
evet.
Başlamış bir seri. 1939 galiba. 39'da ilk çıkışı. Marvel olduktan sonra da ara ara süper kahraman, ara ara da villain olarak sürekli çizgi roman dünyasında yer alan bir karakter. Ama yani Aquaman'in işte balıklarla konuşuyor olması üzerinden dalga geçilirken Namor'un da ayak bileklerindeki küçük
minnacık kanatlar.
Kanatlar mesela her zaman çizgi roman dünyasında geyik konusu olmuş bir şey.
Evet. Bir de onlar
uçabilmek
uçuyor.
Için, evet. Uçabilmek için kullandığı ayak bileklerinde küçük kanatları var. Namor'la Aquaman'in aslında şeyleri aynı, tarihle geçmişleri aynı. İşte evet. Birisinin annesi Atlantis'li, babası kaptan, Namor'un da öyle bir hikayesi evet. Var. Atlantis prensi. Su altında daha güçlüler güya ama su üstünde de çok güçlüler. Birbirleriyle kapışsalar kim alır ama?
Kim alır?
Ve niye?
Şimdi Namor uçarsa Aquaman'in pek onu yakalama gibi bir şansı yok aslında. Ama
küçük kanatlar yüzünden.
Evet evet. Ya Namor'un orada bir cheat'i var ama işte. O hem yarı Atlantis'li hem de bir mutant.
Evet. Yani bir de Marvel'ın özellikle üstüne düştüğü bir şey bu. Namor ilk mutant aynı zamanda.
Aynen. Ama eğer ki birebir kapışılması durumunda bir karşılıklı bir kombat senaryosu içerisinde Aquaman'in birazcık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Neden?
Çünkü Aquaman hiçbir zaman mızrağını yanından ayırmıyor. Namor pek kullanmıyor mızrağını.
Namor evet böyle biraz şey dik herkese karşı çıkan aynen. Kafasına göre takılan fevri bir mutant aslında.
Evet.
Aquaman biraz daha asil herhalde ya da yani, daha insansı mı demeli?
Daha insansı, birazcık daha sofistike tırnak içerisinde bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Filmde bunu devşirmeye çalışıyorlar galiba tekrar.
Evet, Aquaman Namor konusunu seçmemizin sebebi de aslında biraz oydu. Aquaman'in şimdi filmi geliyor. Bizim çizgi romanlardan işte sarışın beyaz tenli olarak tanıdığımız Aquaman şimdi
Jason Momoa.
Evet, Game of Thrones'tan veya işte çoğunuzun aslında muhtemelen duymadığı veya izlemediği Conan'dan da tanıdığımız
Frontier var dizisi.
Jason Momoa o hani o iri yarı cüssesiyle, simsiyah uzun saçlarıyla normalde Lobo olarak doğmuş bir adamı Aquaman evet. Yaptılar şimdi.
Bu arada işte o yüzden bir Aquaman mimi daha oluştu film üzerine. Annenizin sevdiği Aquaman diye.
Ama sen Aquaman alır diyorsun.
Aquaman alır muhtemelen diye düşünüyorum.
Ben Namor alır diyorum. Çünkü Namor denilen karakter gerçekten zamanında Hulk'u alaşağı edebilmiş. Hatta ne bileyim Thanos'a zarar verebilmiş bir karakter. Aquaman kim ki onların yanında?
Doğru diyorsun ama işte diyorum ya o Aquaman'in mızrağının bir özelliği var. Sonuçta DC evrenindeki en güçlü 5-6 silahtan bir tanesi olarak sayılıyor o mızrak. Neptune Trident galiba.
Evet.
Ve Darkseid'i de yaralayabiliyor. Yani o bir tırnak içerisinde tanrı sonuçta. Tanrılarla bile mücadele etmesini sağlayan bir silahı var ve yanından ayırmıyor. Namor'un da var aslında Trident'i ama kullanmıyor. Yani bence orada bir zeka seviyesi farkı da olabilir.
Namor'un bir de ekstra şey bir özelliği var. Onu söylemek lazım. Marvel evrenindeki tüm evli barklı süper kahramanların eşlerine yazan bir adam. Yani Fantastic Four'un
evet, Sue Storm biraz bir ara kaçmıştı ona.
Evet yani hani Mr. Fantastic'le aslında Illuminati grubuna da dahil olan bir karakter ve Mr. Fantastic'in karısı Sue Storm'a da yürümüş, yazmış bir insan. Sue Storm ona kaçmış zamanda falan ama evet. Çizgi roman dünyasında o yüzden Namor bir yandan da böyle çok da hoş karşılanan bir karakter değil.
Ama işte Namur'un şöyle bir özelliği var. Aslında çizgi romanlardaki ilk anti kahraman denebilecek bir kahraman.
Evet, hatta öyle. İlk anti kahraman.
Ama Black Adam'ın daha iyi bir Namur olduğunu düşünüyorum.
Hangisi önce? Ben yine yani biri
Namur. Namur daha önce.
Namur daha önce. Evet. Peki Aquaman Namur'dan Arak diyebilir miyiz? Yani öyle bir esinlenme ya da öyle bir şey var mı?
Ya aslında çizgi roman, yani mainstream DC ve Marvel çizgi romanlarına baktığımız zaman esin kaynakları hep aynı oluyor. Yani bunların bir kozmik ayağı var, bir mitolojik ayağı var, bir okult ayağı var. Ve özellikle mitoloji ve işte tarihsel kahramanlar konseptindeki çoğu kahramanlar zaten birbirinin aynısı.
Counterpartları belki.
Aynen. İşte Marvel'da birazcık daha fazla antik mitoloji karakterler daha baskın, işte Thor'dur, Herkül'dür, Ares var vesaire. Birazcık şeyde DC'de bu Tanrılar Panteonu birazcık daha kenara itilmiş durumda. Onların alt türevleri işte Amazonlar vesaireler birazcık daha ön planda. Atlantis'te keza öyle. Bir sürü retcon geliyor zaten. Özellikle de retcon sayılmaz ama Flashpoint'te bu Aquaman vs. Wonder Woman hikayesi. O bence DC'nin yaptığı en iyi tarihi ya da mitolojik altyapılı hikayelerinden bir tanesiydi.
Ama o ondan çakmadır, bu bundan çakmadır diyemeyiz herhalde. Yani her ne kadar Aquaman Namor'dan daha sonra gelse de her iki yayın evi de, az önce Minsun anlattığı gibi, her iki yayın evi de işte su altındakiler, su üstündekiler, uzaydakiler diye sürekli karakter yaratıyor dönem. Bu da hani onların bir ayağı aslında. Yani. Bir çalıntı diyemeyiz.
Bu sene çok seyrettiğimiz ve yani global olarak da iyi gişe elde eden işte Avengers'lar, Black Panther'lar, bu sinema uyarlamalarını nasıl buluyorsunuz? Yani hep o şey vardı ya, çizgi roman okuyup sonra sinemada görünce hiç beğenmeme durumu da olabilir. Bir türlü ikisini aynı ölçüde kabul etmemiz. Sizin için nedir mesela bu seneki bu popülerleşmesi en azından?
Ya podcastlere başladığımızda aslında her yeni çıkan filme çok heyecanlı gidip büyük hayal kırıklığına uğrayıp sonra sürekli o filmlere saydırıyorduk. Hani yaptığımız gene temelde buydu. Ama bir noktadan sonra bu filmlerin artık bizim için çekilmediğini kabullendik sanırım. Yani hani o yaş grubu, hedef kitle biz artık, biz değiliz. Çizgi roman okuyucuları değil demiyorum. Yaş olarak, yaş itibariyle diyorum. Bir de halihazırda çizgi romanla okuduğun bir şeyi birebir tekrar film olarak izlemek çok çekici gelmeyebilir. Büyük pazarlama harikası zaten bu filmler. Şeye alışınca, bizim için çekilmediğin fikrine alışınca aslında şey olmaya başlıyor. Tamam, çizgi roman uyarlaması değil. Çizgi roman uyarlaması değil ama bir çizgi roman karakterinin filmi fikrine alışınca çok keyifli gelmeye başlıyor filmler.
Yani orada tabii bir fan olmanın getirdiği bir sadakat unsuru söz konusu. Bunu atlamamak gerekiyor.
Bir de geeklikle nerdlük arasındaki çizgi de var orada hani.
Ya geeklik nerdlük ayrımı apayrı bir şey ama bence bir şeyin uyarlamasının yorumlanmasında bu geeklik nerdlükten ziyade aidiyet sahiplilik unsuru birazcık daha ağır basıyor. İşte bu benim Batman'im değil, bu benim Superman'im değil muhabbetleri ve onu ötesinde de illaki eleştirme ve birazcık da işte kötüleme isteği sansasyonel olmak adına gerekli bir unsur gibi görülüyor gibi insanlar tarafından. Ben ondan biraz sıkıldım ve onu çok yaptığımı düşünmeye başladım. Çünkü biz sevdiğimiz filmleri de kötülemeyi çok seviyoruz aslında. Önce sevdiğimizi söyleyip ondan sonra 45 dakika kötülüyoruz. Sonra bir 15 dakika bunun telafisini yapıp kapatıyoruz.
O yüzden... ekibinin aslında süre tamamlandı ama bu oldukça rahat bir muhabbet ve bunun devamını ve nasıl geliştiğini öğrenmek istiyorsanız hem bizim platformumuzda hem de Geekstra'da G-Pod podcastlerini mutlaka seyredin. Çok teşekkürler, sakinliğiniz bize de işledi. G-Pod ekibini alkışlıyoruz.